Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Havala. Yazarı Murat Ağırel. Türü, güncel, araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım, Nisan 2024. ISBN numarası 978-625-418-278-5. Bu kitap 210 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Nisan 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resmi olarak bir koltuğa oturmuş adamın arkadan çekilmiş pozu var ve havada tabii dolarlar uçuşuyor. Yüzlerce, binlerce dolar havada, yeşil yeşil havalarda uçuşuyor. Arka kapak. Uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen krizi, terör finansmanı, bu üç büyük sorun nerede buluşuyor? Türkiye'ye giren uyuşturucu parası nasıl bir yolla aklanıyor? Uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri milyonlarca doları yurt dışına çıkarmak için hangi yöntemleri deniyorlar? Döviz büroları ve kuyumcuların kara para akışındaki rolü ne? Kokain ticaretinde muz ithalatı neden en kullanışlı yöntem? Varlık barışından yararlanan suçlular kimler? Varlık barışı hangi amaca hizmet etti? Her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen uluslararası suç örgütleri neden geleneksel para aktarma sistemini kullanıyorlar? Tüm dünyayı ilgilendiren havala nedir? Türkiye'de kimler kullanıyor? Gazeteci Murat Ağırel bu kitapta Türkiye'de son yıllarda giderek daha sık duyduğumuz para transferi sistemi havalayı ve kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırıyor. Murat Ağırel, 23 Eylül 1980'de Adana Ceyhan'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ceyhan'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu. Biri erkek, biri kız, iki çocuk babası. 2006 yılında Cumhuriyet Meclisi adıyla başlayan internet sitesinde tanışan insanların bir araya gelip bir ses olma, mücadele etme girişimleri neticesinde Biz Kaç Kişiyiz platformu kuruldu. Bu platformun hem kurucusu oldu hem de İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptı. Binlerce salon toplantısı organizasyonu, 5 Büyük Türkiye Forumu organizasyonu, Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonu, 2 Hukuka Saygı mitingi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi, 3 Teröre Lanet mitingi, yüzlerce tepkisel yürüyüş düzenledi. Memleket Sevdalıları Derneği'nin kurucu genel başkanlığını ve 4 dönem başkanlığını yaptı. 23 Eylül 2008 tarihinde FETÖ kumpası davası olan Ergenekon davasında gözaltına alındı. 11 yıl boyunca yargılandı ve beraat etti. 2020 Mart ayında şehitlere şehadet dilediği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 7 ay Silivri cezaevinde tutuklu kaldı. 2017 yılında Medya Siyaset adlı internet haber sitesinde yazı yazmaya başladı. Ardından yazılarına önce Oda TV'de, ardından da Yeni Çağ Gazetesi'nde devam etti. Hali hazırda yolsuzluk ve usulsüzlük dosyalarını Cumhuriyet Gazetesi'nde kamuoyuna duyuruyor. Yazılarıyla ve yaptığı araştırmalarla 2019 yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından medya dalında şeffaflık ödülüne layık görüldü. 2019 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi seçildi. 2020 yılında Basın Konseyi tarafından 2020 Basın Özgürlüğü ve TMMOB Mimarlar Odası tarafından Emre Madran Dayanışma Ödülü verildi. 2020 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü Sarmal kitabıyla aldı. 2021 yılında Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri'nde "Paranız Böyle Savruluyor" başlıklı yazısıyla Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü aldı. 2021 yılında Dil Derneği tarafından Parsel Parsel isimli kitabı ile Emin Özdemir Ödülü verildi. 2021 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (USPD) tarafından verilen 2021 UPSD Özel Ödülünü aldı. 2022'de Büyükçekmece 23. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nden Basın Başarı Ödülü, Balıkesir Burhaniye Belediyesi'nden Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Sedat Simavi Ödülü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden Onur Ödülü ve Eskişehir Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Uğur Mumcu Ödülü aldı. 2019 yılında Şaki, İnkılap Kitabevi, 2020 yılında Sarmal, Kırmızı Kedi, 2021 yılında Parsel Parsel, Kırmızı Kedi ve Vurgun, Kırmızı Kedi isimli kitapları yayımlandı. Giriş. Kitabı tamamladıktan sonra ismi üzerinde çok düşünmeye gerek kalmamıştı. Fakat çoğu okuyucunun ilk kez karşılaşacağı havayla aslında günlük yaşamımızda ekonomiden tutun da göçmen krizine kadar birçok şeyin nedeni. Havala eski çağlardan bugüne gelen yeni bankacılık sisteminin dışarıda bıraktığı, ancak özellikle son 10 yılda uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanı adına sıkça kullanılan bir havale yöntemi. Aslında havale de dilimize bu kelimeyle birlikte girmiş durumda. Her ne kadar bugün biz para aktarmak için modern bankaları kullansak da havala kuyumcular ve döviz büroları üzerinden artık kara para aklama yöntemi olarak kullanılıyor. Kitapta havalaya gelene kadar bu işlerin nasıl döndüğünü gerçek ve yaşanmış olaylar üzerinden örnekler vererek anlatmam gerekiyordu. O yüzden en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu kitapta okuduğunuz kurum ve kişilerin tamamı gerçektir. Bu kitaba ilk defa yapacağım bir şeyi anlatarak başlamak istiyorum. Haber kaynağını açıklayacağım. Adı Hasan Rast geldi. Savory Muz adlı şirketin sahibi. Yeni adıyla X, eski adıyla Twitter'da gazetemiz adıyla paylaşımlar yapıyordu. Mersin'deki kokain yakalanmaları arttığı zaman bana ulaştı. Yakalanan kokainler ve Mersin'deki işleyiş hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Hemen hemen tüm muz ticaretine ve muz ticareti adı altında yapılan kokain şemasına sahipti. Tüm organizasyona da hakimdi. Dürüst bir adamdı ve ülkesini seviyordu. Öğrendiğim kadarıyla sadece benimle değil birçok gazeteciyle temas halindeydi. Sadece gazetecilerle de değil aynı zamanda yetkililerle de görüşüyordu. Gazeteci dostum Timur Soykan'la birlikte kendisini Mersin'de ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında Ekvador Büyükelçiliği'nde çalıştığını iddia eden bir takım kişilerin kendisini ziyaret ettiğini ve yeni pazar aradıklarından bahsetti. Daha sonra iletişimimiz kesildi, ulaşamadım. Birkaç ay Hasan Rast geldi'den haber alamadım. Telefon numarası kapalı, sosyal medya hesabı ise yanıtsız kalıyordu. Acı haberi dostlarından öğrendim. Hasan abi ölmüştü. Arabasında intihar etmişti. Mersin'deki yerli muz üreticileri adına yılmadan mücadele eden, gözünü budaktan esirgemeyen bir adamdı. Sadece Hasan Rast geldi değil tabii. Uyuşturucuyla mücadeleye canını vermiş onlarca adını sanını bilmediğimiz polisi, jandarması, istihbaratçısı var. Hem de ne zorluklar karşısında yılmadan usanmadan. Ülkeyi uyuşturucu ve kara para karanlığına boğmaya çalışanlara karşı namusu ile mücadele eden vatanseverler olduğu gibi vatanseverlerin arkasına saklanarak baronların hizmetkarı olan kişiler de var. Gelin, başlayalım anlatmaya. 48 yılla yargılanırken tahliye oldu. Tarih 3 Nisan 2019 saat 9:30. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri birimine gelen ihbar tüm büroyu hareketlendirdi. Çok yoğun çalışan büro ekibi ihbarı hemen değerlendirmeye aldı. İhbar uyuşturucu hap sevkiyatı ile ilgiliydi ve bildiren kaynak çok sağlamdı. Gelen ihbar üzerine narkotik şube polisi Cumhur Acarca ve görev arkadaşı İY Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde ihbar edilen aracı önce teknik takibe daha sonra da fiziki takibe aldı. Cumhur Acarca ve arkadaşı sivildi. Takip sırasında bir süre ilerledikten sonra Acarca ve arkadaşı şüpheli aracın önünü kavşakta kesti. Silahlarını çekip şüpheli aracı durduran iki polis içindekilerin araçtan inmesini istedi. Neye uğradığını şaşıran şüpheliler yakalanmamak için araçlarıyla geri manevra yaptılar. Bu manevra esnasında şüphelilerin aracı yoldan geçen başka bir araca çarptı. Ancak durmaya hiç niyetleri yoktu. Bu defa öne doğru hamle yaptılar ve kaçmaya çalıştılar. Bunun üzerine bir polis memuru tabancayla otomobilin lastiklerini ateş açtı. Diğer polis ise aracın üzerine atlayıp açık olan ve sunroof olarak tabir edilen tavan camına tutundu. Aracın üzerinde metrelerce bu şekilde gitti. Polisin açılır tavanına tutunduğu otomobil patlayan lastikleri nedeniyle daha fazla ilerleyemedi. Kaçamayacaklarını anlayan zanlılar otomobilden çıkıp koşarak kaçmaya çalıştı. Polisler peşlerini bırakmadı. Görevlerini ahlakıyla yapan cesur polislerin ısrarlı takibiyle İY ve ŞK kovalamacının ardından yakalandı. Araçta yapılan aramada 920 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılara yardım ettiği ileri sürülen SY de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İY tutuklandı. Polislerin filmleri aratmayan kovalamacısı ve fedakarlığı o dönemde haber oldu. Kahraman polislerin gözü karalığı emniyet müdürü ve valinin de dikkatini çekti. Cumhur Acarca dönemin Adana valisi Mahmut Demirtaş tarafından makamında kabul edildi. Hatta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vali Demirtaş Cumhur Acarca ile diğer polis memuruna başarı belgesi verdi. Cumhur Acarca emniyette gözü kara memur olarak nitelendiriliyor ve herkes tarafından ona saygı gösteriliyordu. Görevine devam etti ama hikaye burada bitmemişti. Tarih 29 Ekim 2021. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışma sonucu Ereğli yolunda kimlik kontrolü yapmaya başladı. O esnada 07 MSP74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında araç uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin takip ettiği kaçan araç Ereğli Adana Karayolu'nda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan biri kadın iki şüpheli gözaltına alınmak istendi. Şüpheliler direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı. Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. Şüpheliler otomobille 20 kilometre kaçtı. Takip sırasında çarptıkları otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Şüpheli çifti gözaltına alınan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak çevrede yapılan aramada otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu. Asıl büyük şok ise kimlik tespitinde yaşandı. Polise çarpıp uygulama noktasından kaçan kişi başarı belgesiyle ödüllendirilen kahraman polis memuru Cumhur Acarca ve eşiydi. Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan'la birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca sorguya alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Cumhur Acarca ifadesinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca'nın arabada mal olduğunu bilmiyordum, benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kaptagon vardı, o yüzden kaçtım dediği belirtildi. Dipnot, polis memuru Cumhur Acarcı eroinle yakalandı. Dosyasındaki o detay yeni ortaya çıktı. 12 yıl önce sabah 31.10.2021 soruşturma devam etti ve ortaya skandal tablo çıktı. Cumhur Acarcan'ın el konulan telefonundan yaptığı WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Yapılan incelemeden elde edilen bilgilere göre başarı belgesiyle ödüllendirilen Cumhur Acarcı aslında uyuşturucu kuryesiydi. Dipnot, İlker Turak, savcı uyuşturucu baronu, polis kurye çıktı sabah 21.07.2022. Dahası Acarcan'ın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Telefondaki yazışmalar ve takip neticesinde Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti. Yani ortaya bir baron savcı çıkarılmıştı. Bu tespitten sonra savcı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatisinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alındı. Baron savcı Osman Yarbaş Adana'ya götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbaş, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Yarbaş nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile suç örgütü kurma iddialarıyla tutuklandı. Tutuklanan savcının yaptıklarının bununla da kalmadığı anlaşıldı. Osman Yarbaş görev başındayken örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilecek kimi şüphelileri belirledi. Bu aramalarda hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasında bir örgüt üyesiyle savcı arasında geçen diyalog dikkat çekerken yapılan görüşmede örgüt üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira para istemesi belgelendi. Ele geçirilen WhatsApp yazışmalarında örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında para istediği yer alırken örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle. Savcı, sen ara doktoru, de ki geldin mi Adana'ya diye sert konuş. Örgüt üyesi, hafta içi gelemem diyor, hafta sonu geleyim diyor. Savcı, izin alıp gel deseydin senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin. Örgüt üyesi, o zaman geleyim dedi, yalnız çok para istiyorsunuz diyor, 100 bine çok diyor, daha 400 bile demedim. Savcı, ister ver ister verme diye söyle, 400'ü söyleseydin ya. Örgüt üyesi, ne kadar süre verelim parayı toplaması için? Savcı, net ol, 400'ü de söyle, gelmezse neler olabileceğini anlat, ihraç olacağını falan. Örgüt üyesi, anlattım, 400 imkansız diyor. Savcı, bu kaşınmaya başladı gibi, para lazım ya, 100 bini alsak mı? Örgüt üyesi, konuştum abi, param yok, açılsın dava dedi. Savcı, açarız biz de. Savcı Yarbaş'ın 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden MBY ile de Antalya'ya gittiği tespit edildi. Soruşturma genişletildi ve operasyonlar kapsamında 4'ü polis, 14 zanlı tutuklandı. HSK 2. Dairesi 11 Mayıs'ta Savcı Osman Yarbaş'ı görevden uzaklaştırdı. Yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince Yarbaş'ın meslekten ihracı teklif edildi ve 18 Ağustos'ta Yarbaş'ın meslekten çıkarılmasına hükmedildi. 3 operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili Osman Yarbaş ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaş'ın da arasında olduğu 21 sanığa uyuşturucu ticareti davası açıldı. İddianamede örgüt lideri olduğu belirtilen Yarbaş'ın 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Adana'da görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın örgütün lideri olduğu ve 7 ayrı uyuşturucu ticareti suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de ihraç edilen savcının sorumlu olduğu belirtildi. Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, Yarbaş'ın diğer sanıklar CK, SK ve polis Cumhur Acarcı ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede özetle şunlar yazıldı. Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş'ın Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri, yönetici CK aracılığı ile yine CK'nın ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile Doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan BT ve GT'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir. İddianamede nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi. Sanık Yarbaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 48 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme Osman Yarbaş'ı tutukladı. Ama aradan bir sene geçtikten sonra skandal bir gelişme oldu. 48 yıla kadar hapis cezası istenen Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın jet hızıyla tahliye edilmesine karar verildi. Kararda tutuklu savcının delil karartma ihtimalinin bulunmadığı gerekçe gösterildi. Bakın, okuduklarınız bir polisiye romanın içinde yer alan kurgusal bilgiler değil, gerçekte yaşanan olayların bir özeti. Uyuşturucu tüm dünyanın mücadele ettiği istisnasız en büyük belalardan biri. Ülkemizde de son yıllarda ne yazık ki çok büyük miktarda sevkiyat yapıldığına dair haberleri görüyoruz. Ancak ayrıntıları size ya ulaşmıyor ya da ulaşması engelleniyor. İlerleyen sayfalarda yer yer yazılarımda yer verdiğim ancak apar topar mahkemelerce erişim engellemesi getirilen bilgi ve belgelerin yer aldığı skandal bir serüvene tanıklık edeceksiniz. Haydi başlayalım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.